Ayrım 19.
Sayfa 213. Sahi mi diye sordu. Sahi ya dedi. Ah öyle korkuyorum ki. Liza'nın üst dudağı aşağı sarktı. Yüzünü görümcesinin yüzüne yaklaştırdı. Sonra beklenmedik bir şey yaptı. Birden ağlamaya başladı. Prens yüzünü buruşturdu. Dinlenmeye ihtiyacı var dedi. Öyle değil mi Liza? Sen onu kendi odana götür. Ben de babamın yanına giderim. Babam nasıl? Hep aynı mı? Prenses sevinçle, hep öyle, hiç değişmedi. Bakalım sen nasıl göreceksin dedi. Prens Andrei babasına olan bütün sevgisine, saygısına rağmen onun zayıf taraflarını biliyor, onları çok iyi anlıyormuş gibi hafifçe gülümseyerek sordu. Gene her şey hep aynı saatlerde mi oluyor? Bahçenin patikalarında yine gezintiler yapıyor mu? Tezgahında çalışıyor mu? Prenses Maria sanki geometri dersleri hayatının en sevinçli anlarıymış gibi neşeyle, ''Evet, hep aynı saatler. Torna başında çalışma. Üstelik bir de benim matematik ve geometri derslerim var.'' dedi. İhtiyar prensin yataktan kalkmasına daha 20 dakika vardı. Bu süre geçtikten sonra Tion gelip genç prense babasının onu çağırdığını söyledi. İhtiyar, oğlunun gelişi şerefine günlük hayatında bir değişiklik yapmıştı. Kendisi öğle yemeğinden önce giyinirken oğlunun dairesine girmesine izin vermişti. Prens eski moda giysiler içinde sırtında bir kaftan, perikosuna da pudra sürmüş olarak dolaşırdı. Prens Andrei, yüzünde salonlarda takındığı tiksinti ifadesiyle ve somurtkan bir tavırla değil de Pierre'le konuştuğu vakit yüzünde beliren candan bir ilgi ifadesiyle babasının yanına girdiği vakit ihtiyar tuvalet odasında maroken kaplı geniş bir koltuğa oturmuş, omuzuna bir pudra havlusu örtmüştü. Başını Tion'un ellerine doğru uzatmıştı. Oğlunu görünce pudralı başını Tion'un ördüğü saç örgüsünün imkan verdiği kadar sallayarak ''O hoş geldin asker, demek Bonaparte'ı yenmek istiyorsun öyle mi?'' dedi. ''Bari ona adam akıllı bir ders ver, yoksa bu gidişle neredeyse bizleri de uyruğuna geçirecek. Hoş geldin.'' Sonra oğluna yanağını uzattı. İhtiyar öğle uykusundan sonra keyifliydi. Öğleden sonraki uyku gümüş uykudur, öğleden önceki uyku ise altın uykudur derdi. Gür sarkık saçlarının altından sevinçle yan yan oğluna bakıyordu. Prens Andrei yaklaşıp babasını gösterdiği yerden öptü. Babasının çok sevdiği bu konudaki sözlerini şimdiki askerlerle ve özellikle Bonaparte'la alay etmesine bir karşılık vermemişti. Yalnız hareketli ve saygılı bir ifade taşıyan gözleriyle babasının yüzündeki her çizginin hareketine dikkatle bakıyordu. ''İşte böyle babacığım. Hamile eşimle beraber size geldim. İyisiniz ya. Ancak budalalar bir de ahlaksızlar hastalığa tutulurlar oğlum. Sense beni biliyorsun. Ben sabahtan akşama kadar çalışırım. Duygularım ölçülüdür, pehriz yaparım. Öyle olunca da sağlık durumum iyi olur tabii.'' Oğlu gülümsedi. ''Tanrı'ya şükür. Babası, Tanrı'yı öyle işlere karıştırma. Hadi anlat bakalım. Almanlar size Bonaparte'la o strateji dedikleri yeni bilime göre savaşmayı nasıl öğrettiler?'' Prens Andrei gülümsedi. Babasının zayıf taraflarının ona karşı saygı duymasına, onu sevmesine engel olmadığını belirten bir tavırla, ''İzin verin de biraz kendime geleyim.'' dedi. ''Daha eşyalarımı açıp da yerleşemedim bile.'' İhtiyar saç örgüsünün sağlam örülüp örülmediğini anlamak istiyormuş gibi başını salladı, sonra oğlunun elini tuttu. ''Aldırma, aldırma.'' dedi. ''Karın için ayrılan daire hazır. Prenses Maria onu oraya götürür. İkisi orada bir araba laf ediyorlardır. Bu iş kadın işi. Onu buraya getirdiğine memnun oldum. Sen otur anlat bakalım. Michelson'un ordusunun ne yapmak istediğini anlıyorum. Tolstoy'un ordusunun da durumunu anlıyorum. Aynı anda çıkarma. Ama Güney ordusu ne yapacak? Prusya, tarafsızlık. Bütün bunları biliyorum. Gel gelelim, Avusturya ne yapacak? Michelson'da, Tolstoy'da Rus ordusunda görevli generallerdi. Burada prens, Napolyon'la savaşmak için General Vincent Gerode'nin hazırladığı planı anlatmak istiyor. Buna göre Fransız ordusunun çeşitli yönlerden saldırılacaktı. Planın bir işe yaramadığı Napolyon'un Austerlitz zaferiyle anlaşıldı. Bunları söylerken koltuğundan kalkmış, odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlamıştı. Tion da elinde giyim eşyalarıyla peşinden koşuyor, onları sırayla ihtiyara veriyordu. ''Ya İsveç ne yapıyor? Pomeranya'dan nasıl geçecekler?'' Prens Andrei babasının bu konu üstüne inatla durup kendisinden ille karşılık beklediğini görünce önce isteksiz bir tavırla ama sonradan gittikçe daha çok heyecanlanarak ve farkında olmadan laf ortasında alışkanlığına uyup Rusçadan Fransızcaya geçerek tasarlanan seferin harekat planını anlatmaya koyuldu. Prusya'yı tarafsızlıktan ayırıp savaşa katılmaya zorlamak için 90 bin kişilik bir ordunun onu nasıl tehdit edeceğini, bu ordunun bir kısmının Stralsund'da yüz binlerce askerle nasıl birleşeceğini, 200 bin Avusturyalı'nın 100 bin Rus'la bir araya geldikten sonra İtalya ve Ren'de nasıl harekete geçileceğini, 50 bin Rus'la 50 bin İngiliz Napoli'yi nasıl çıkarma yapacaklarını, böylece sonunda toplam olarak 500 bin kişilik bir ordunun çeşitli yönlerden Fransızlara nasıl saldıracağını anlattı. Yaşlı prens bu anlatılanlara en küçük bir ilgi göstermiyor, sanki bu sözleri hiç duymuyormuş gibi dolaşmaya devam ederek giyiniyordu. Oğlunun sözü 3 kez beklenmedik anlarda kesti. Birincisinde Andrei'yi durdurarak "Beyaz, beyaz!" diye bağırdı. Bu, Tio'nun ona istediği yeleği değil de bir başkasını verdiğini gösteriyordu. İkinci seferinde kendisi durakladı. "Peki doğum yakın mı?" diye sordu. Sitem ediyormuş gibi başını salladı. "İyi değil ki, sen anlatmaya devam et, devam et." Üçüncü defasında Prens Andrei harekatın planını anlatmayı bitirirken babası birden ihtiyarlara özgü falsolu bir sesle eski bir Fransız şarkısı "Marlborough savaşa gidiyor, Tanrı bilir ne zaman dönecek" diye şarkı söylemeye başladı. Oğlu gülümsemekle yetindi. "Ben size bu planı beğendiğimi söylemedim. Yalnız olup biteni anlatmakla yetindim. Napolyon da kendi orduları için bundan pek aşağı kalmayan bir plan hazırlamış. Her neyse, bana yeni bir şey söylemedin." İhtiyar düşünceli bir tavırla kendi kendine söylenir gibi "Diose gan rivendra" diye tekrarladı. Sonra "Hadi sen yemek odasına git" dedi. Saçı pudralanmış, tıraş olmuş prens yemek odasına belirli saatte girdi. Orada kendisini Prenses Maria Melle Brune, bir de prensin mimarı bekliyorlardı. Mimar önemsiz bir kişi olduğu için böyle bir şerefe kavuşacağını aklından bile geçirmediği halde prensin garip isteği üzerine sofraya davet edilmişti. Hayatı boyunca daima insanların sosyal durumlarını göz önünde bulunduran, sofrasına ilin en önemli kişilerini bile pek az davet eden prens, birden nedense bir köşeye çekilip kareli mendille burnunu silen mimar Mihail Ivanoviç'e bütün insanların eşit olduğunu belirtmek hevesine kapılmıştı. Kaç defa kızına "O Mihail Ivanoviç senden, benden aşağı değil" diyerek buna onu da inandırmaya çalışmıştı. Sofrada herkesten çok o hiç konuşkan olmayan Mihail Ivanoviç'e bir şeyler söyler durur. Evin bütün odaları gibi kocaman ve yüksek tavanlı yemek odasında prensin gelmesini hizmetçilerle uşaklar da bekliyorlardı. Her biri iskemlenin arkasında ayakta duruyordu. Sofracı başı elinde peçeteyle sofranın üzerine servislere bakıyor, garsonlara göz kırparak işaretler yapıyor, ikide bir gözlerini bir duvardaki saate, bir prensin çıkması beklenen kapıya çeviriyordu. Prens Andrei o zamana kadar hiç görmediği Bolkonskilerin soyunun kimlerden geldiğini gösteren ağaç şeklindeki bir resmin bulunduğu kocaman yaldızlı çerçeveye bakıyordu. Bu resim aynı büyüklükte kötü yapılmış alaylı bir ressamın elinden çıktığı belli ve Rurik'in soyundan gelip Bolkonski sülalesine baş olan egemen prensin taçlı portresinin tam karşısında asılıydı. Andrei soylarını gösteren bu ağaç resmini çok gülünç bir resme bakıyormuş gibi başını sallaya sallaya gülerek seyrediyordu. Yanına yaklaşan Prenses Maria'ya "Bunlarda huylarını öyle iyi görüyorum ki" dedi. Prenses Maria hayretle abine baktı. Onun neye gülümsediğini anlayamıyordu. Babasının yaptığı her şey onda en küçük bir eleştiriye bile gelmeyen su götürmez bir hayranlık uyandırıyordu. Prens Andrei, "Demek Aşil'in topuğu denilen şey herkeste var" diye söylendi. Aşil'in topuğu bir insanın en zayıf yanı. Yunan mitolojisine göre Aşil'in annesi oğlunu ölümsüzlüğe kavuşturacak sihirli suya daldırırken topuğundan tutuyormuş. Bu yüzden topuğu Aşil'in en zayıf noktası olarak kalmış. Paris'in attığı ok da bu noktaya saplanarak Aşil'i öldürmüş. Bu kadar büyük bir zekası olsun da böylesine gülünç işlerle uğraşsın. Prenses Maria abinin sözlerindeki bu cesareti anlayamıyor. Ona karşılık vermeye hazırlanıyordu. Bu sırada çalışma odasından beklenen adımlar duyuldu. Prens her zaman olduğu gibi neşeli, hızlı adımlarla içeri giriyordu. Bu aceleci tavrıyla evin içindeki sert düzene kasıtlı olarak karşı koyuyor gibiydi. Aynı anda büyük saat 2'yi çaldı, misafir salonundan incecik bir sesle bir başka saat karşılık verdi. Prens durakladı. Gür sarkık kaşlarının altından o parlak, hareketli, sert bakışlı gözleriyle herkesi bir bir süzdü, sonra küçük prensese dik dik baktı. Küçük prenses o anda saraylıların hükümdarın huzuruna çıktıkları zaman duydukları gibi bir korku ve saygı duygusu içindeydi. İhtiyar adam etrafında bulunan herkes de her zaman bu duyguları uyandırırdı. Önce prensesin saçlarını okşadı, sonra beceriksiz bir tavırla hafifçe ensesine vurdu. Genç kadının gözlerinin içine bir daha dikkatle bakarak "Memnun oldum, memnun oldum" diye tekrarladı ve hızla gidip yerine oturdu. "Oturun, oturun Mihail Ivanoviç, oturun." Prens gelinine yanına yer göstermişti. Uşak hemen genç kadın için bir iskemle sürdü. İhtiyar adam prensesin kadınlaşmış beline bakarak o dedi, "acele etmişsin, iyi değil." Sonra her zamanki gibi kuru, soğuk, neşesiz bir tavırla güldü. Ama yalnız ağzı gülüyordu, gözlerinde bir gülüş yoktu. "Yürümelisin, mümkün olduğu kadar çok yürümelisin. Ne kadar yürürsen o kadar iyi." Küçük prenses söylediklerini ya işitmiyor ya da dinlemek istemiyordu. Susuyor, çok utanmış görünüyordu. Prens genç kadına babasının nasıl olduğunu sordu. O zaman prenses konuşmaya başladı ve gülümsedi. İhtiyar ona ikisinin de tanıdığı başka kimseleri de sordu. Prenses daha da canlandı. Ona tanıdıklarının selamlarını bildirerek başkentteki dedikoduları anlatmaya koyuldu. Gittikçe heyecanlanarak, "Zavallı Kontes Apraksin kocasını kaybetti, ağlıya ağlıya neredeyse kör olacaktı," diyordu. Genç kadın heyecanlandıkça prens ona gittikçe sertleşen bir tavırla bakıyordu. Birden sanki onu yeter derecede incelemiş ve genç kadın üzerine yeter derecede bir bilgi sahibi olmuş gibi başını öbür tarafa çevirdi, Mihail Ivanoviç'e. "Söyleyin bakalım Mihail Ivanoviç, öyle anlaşılıyor ki bizim Bonapart'ın hali harap," dedi. Prens Andrei'nin oğlundan daima üçüncü bir kişiden söz eder gibi konuşurdu. Bana anlattığına göre üzerine öyle büyük kuvvetler yürüyecekmiş ki, oysa bakın siz ve ben onu boş bir adam sanırdık. Bonapart üzerine prensle ne zaman öyle şeyler konuştuğunu bir türlü hatırlayamayan, o anda da kendisinin yalnız prensin çok sevdiği bir konuya girebilmek için kullandığı bir vasıta olduğunu anlayamayan Mihail Ivanoviç, bu sözlerden ne çıkacağını kavrayamadan hayretle genç prense baktı. İhtiyar prens mimarı oğluna işaret ederek, "öyle yaman bir strateji uzmanıdır ki," dedi. Sonra savaştan, Bonapart'tan, şimdiki generallerden ve devlet adamlarından söz açıldı. İhtiyar prens, şimdiki devlet adamlarının askerliğin, devlet işlerinin alfabesini bile bilmeyen birer çocuk olduklarına, Bonapart'ın da o sırada ona Potyomkin ve Suvorov gibi karşı koyacak adamlar bulunmadığı için başarıya ulaşan önemsiz bir Fransızcık olduğuna inanıyormuş gibiydi. Aynı zamanda Avrupa'da hiçbir politik güçlüğün bulunmadığı, ortada savaş bile olmadığı, ancak sözüm ona bir şeyler yapıyorlarmış gibi bir tavır takınan bazı kişilerin bir kukla oyunu oynadıkları kanısındaydı. Prens Andrei babasının yenilerle alay etmesini neşeyle karşılıyor, onu memnunlukla konuşturuyor ve dinliyordu. Sonunda "eski olan ne varsa hepsi size iyi görünüyor," dedi. Oysa o söz konusu ettiğiniz Suvorov bile Moro'nun hazırladığı tuzağa düşmedi mi? O tuzaktan kurtulamamış değil mi? Moro, ünlü Fransız komutanı, 1799'da Suvorov'un ordusu İsviçre seferinde Moro'nun 80 bin kişilik ordusuyla çevrilmiş, öyle olduğu halde Suvorov yenilmemişti. "Prens, kim söyledi sana bunu? Kim?" diye bağırdı. "Suvorov ha?" Birden tabağını fırlattı. Tion çevik bir hareketle prensin attığı tabağı yakalayıverdi. İhtiyar devam etti. "Suvorov ha? Azıcık kafanı çalıştır. Prens Andrei, doğru dürüst iki kişi vardır. Frederik ve Suvorov. Moro da neymiş? Yahu eğer Suvorov'un elleri boş olsaydı, Moro çoktan esir kampına düşerdi. Ama ne yapsın ki Suvorov'un elleri Avusturya'da saray askeri şurasına Hofgrad denirdi. Suvorov Avusturyalılarla aynı safta olduğu için onların kurallarına uygun davranıyordu. Yaşlı prens Hofgrad adını kasıtlı olarak değiştirerek saray askeri selam şurası diye alay ediyor. Bağlıydı. Böyle bir durumda şeytan olsa işin içinden çıkamazdı. Cepheye gidince bu Hofskriegs Furchtspanzratların ne demek olduğunu anlayacaksınız. Suvorov bile onlarla başa çıkamadı. Mihail Kutsov nasıl çıksın? Hayır dostum. Siz o generallerinizle Bonaparte'a karşı duramazsınız. Sizin Fransız askerlerini kullanmanız gerekir. Onlara kendi adamları vurmalı. Karşılarındakinin kim olduklarını bile bilmeden. Fransız Muro'yu getirtmek için ta Amerikalara, New York'a Alman Palin'i gönderdik. Bunu söylerken o yıl içinde Rus ordusuna girmesi için Muro'ya yapılan daveti anlatmak istiyordu. İnanılır şey değil. Ne yani? Potyomkinler, Suvorovlar, Orlovlar hepsi Alman mıydı? Hayır oğlum. Ya hepiniz aklınızı kaçırdınız ya ben bunadım. Tanrı isterse göreceğiz bakalım. Sonra da Bonaparte onların başında büyük bir komutandır diyorlar ha? Prens Andrei, ben verilen bütün emirler yerindedir diye bir şey söylemiyorum dedi. Yalnız şunu anlayamıyorum. Nasıl oluyor da Bonaparte için öyle konuşabiliyorsunuz? İster gülün ister gülmeyin ama Bonaparte gene de gerçekten büyük bir komutandır. İhtiyar prens bir süre için olsun unutulduğunu düşünerek acele acele yemekle meşgul olan mimara Mihail Ivanoviç diye bağırdı. Ben size Bonaparte büyük bir strateji uzmanıdır demedim mi? Bakın o da aynı şeyi söylüyor işte diye bağırdı. Mimar tabii efendim diye karşılık verdi. Prensin gene o soğuk gülüşü duyuldu. Bonaparte şanslı doğmuş dedi. Mükemmel askerleri var. Sonra önce Almanların üzerine atıldı. Almanları ise kimler yenmedi ki? Dünya kurulalı beri onlara dayak atmayan kalmadı. Onlarsa kimseye dayak atamazlar. Yalnız birbirlerini döverler. O kadar işte. Napolyon onların sayesinde üne kavuştu. Prens bunları söyledikten sonra kendi görüşüne göre Bonaparte'ın yalnız savaşırken değil, devlet ilerini yönetirken de yaptığı bütün yanlışları anlatmaya koyuldu. Oğlu bu sözlerine karşılık vermiyordu ama belliydi ki babası ne söylerse söylesin o tıpkı yaşlı prens gibi kendi düşüncesinden vazgeçmeyecekti. Babasını dinliyor, karşılık vermemeye çalışıyor, aynı zamanda elinde olmayarak bu kadar yıldır hiç çıkmadan hep köyde oturan ihtiyar adamın nasıl olup da son yılların Avrupa'sındaki politik ve askeri şartları böylesine etraflı konuşabildiğine, bu sorunları böylesine en küçük, en ince ayrıntılarına kadar bilmesine hayret ediyordu. Prens sözlerini bitirerek, ''Sen ihtiyar olduğum için bugünkü durumu anlayamadığımı sanıyorsun değil mi?'' dedi. Oysa ben bunları avucumun içi gibi biliyorum. Geceleri gözüme uyku girmiyor. Hadi senin o büyük komutan dediğin kendini nerede gösterdi? Oğlu, bunu anlatmak uzun sürer diye karşılık verdi. Prens, öyleyse Bonaparte'ın yanına git dedi. Sonra güzel bir Fransızcayla, Mademoiselle Brune işte sizin o edepsiz imparatorunuzun hayranlarından biri daha diye bağırdı. Biliyorsunuz ki ben Bonaparte'çı değilim prensim. Prens kulağa hoş gelmeyen falsolu bir sesle ''Tanrı bilir ne zaman dönecek'' diye o Fransız şarkısının son sözlerini etti. Yeni aynı falsolu ince sesle güldü. Sonra sofradan kalktı. Küçük prenses tartışma boyunca ve yemek bitinceye kadar hep susmuş, korkuyla bir Maria'ya bir kayınpederine bakmıştı. Sofradan kalktıkları vakit görümcesinin elini tuttu, onu öbür odaya götürdü. Babanız ne zeki adammış, belki de bu yüzden beni korkutuyor. Prenses, ah o kadar iyi yüreklidir ki dedi. Prens Andrei ertesi günün akşamı yola koyulacaktı. Yaşlı prens koyduğu düzeni bozmayarak yemekten sonra odasına çekildi. Küçük prenses görümcesinin yanındaydı. Prens Andrei daima yola çıkarken giydiği apoletsiz ceketini giymiş, kendisine ayrılan dairede uşağının yardımıyla eşyalarını topluyordu. Önce arabayı, sonra da bavulların arabaya nasıl yerleştirildiğini kendi gözüyle kontrol etti. Atların koşulmasını emretti. Odada yalnız Prens Andrei'nin her zaman yanında taşıdığı eşyalar kalmıştı. Bir kutu, büyük gümüş bir çekmece. İki Türk tabancasıyla babasının Oçakov'dan getirip ona hediye ettiği bir kılıç. Yola giderken yanına aldığı bütün bu eşyaları Prens Andrei büyük bir düzen içine tutardı. Her şey yepyeni tertemizdi. Hepsi çuha kılıflara konulmuş, kayışlarla iyice bağlanmıştı. Davranışlarının sonuçlarını düşünebilen insanlara yola koyulacakları ya da hayatlarının akışını değiştirecekleri sırada çoğu zaman ciddi bir ruh hali çöker. Bu gibi anlarda çoğu zaman geçmişte olup bitenler gözden geçirilir, geleceğin planları yapılır. Prens Andrei'nin yüzünde de çok düşünceli, yumuşak bir ifade vardı. Ellerini arkasında bitiştirmiş, önüne bakarak hızla bir köşeden bir köşeye gidiyor, düşünceli düşünceli başını sallıyordu. Savaşa gitmekten mi korkuyordu, karısını bıraktığı için mi üzülüyordu? Belki bu duyguların ikisini birden duyuyordu. Yalnız onu bu durumda görmelerini istemediği belliydi. Çünkü sofada ayak seslerini duyunca kollarını çarçabuk aşağı indirdi, masanın önünde durdu. Sanki küçük bavulun kılıfını bağlıyormuş gibi bir tavır takındı. Yüzünde de her zamanki gibi sakin ve içindeki duyguları belli etmeyen donuk ifade belirmişti. Duyduğu ayak sesleri Prens Maria'nın ağır adımlarıydı. Prenses nefes nefese geldi. Herhalde oraya kadar koşmuştu. ''Hayvanların koşulmasını emretmişsin.'' dedi. ''Oysa ben seninle biraz daha baş başa kalıp konuşmayı o kadar istiyordum ki. Kim bilir bu ayrılık yine ne kadar sürecek?'' Geldiğim için darılmadın ya. Sonra sanki neden öyle bir soru sorduğunu açıklamak istiyormuş gibi, sen de çok değişmişsin Andrei'ciğim dedi. Andrei'ciğim sözünü söylerken gülümsemişti. Belliydi ki bu sert tavırla yakışıklı erkeğin çocuklukta arkadaşlık ettiği yaramaz, çelimsiz Andriusha'dan başka biri olmadığını düşünmek bile ona tuhaf geliyordu. Andrei sözüne yalnız gülümseyerek karşılık verdikten sonra ''Liz nerede?'' diye sordu. Prenses kardeşinin karşısında divana oturdu. O kadar yorulmuş ki benim odamda divanın üzerinde uyuyakaldı. ''Ah Andre, altın gibi bir eşin var. Tam anlamıyla çocuk. Hem de sevimli, neşeli bir çocuk. Onu o kadar sevdim ki.'' Prens Andrei bir şey söylemiyordu. Ama Prenses Maria onun yüzünde beliren hakaretli alaycı ifadeyi fark etmişti. Küçük kusurları hoş görmeli. Kusursuz olan var mı Andre? Unutma ki o sosyetede yetişti. Sonra şimdiki durumu hiç de kolay değil. Her insanın halinden anlamak gerekir. Her şeyi anlamak, her şeyi affetmek demektir. Düşün bir defa, sürdüğü o hayattan sonra zavallıca kocasından ayrılmak, bu durumda tek başına bir köyde kalmak kolay mı geliyor sanıyorsun? Bu çok ağır bir şey. Prens Andrei kız kardeşine bakarak, tıpkı içlerini okuduğumuzu sandığımız kişileri dinlerken gülümsediğimiz gibi gülümsedi. Sen de köyde oturuyorsun ama bu hayatı korkunç bulmuyorsun dedi. Ben başka. Beni ne diye karıştırıyorsun? Ben değişik bir hayat istemiyorum. İsteyemem de. Çünkü başka türlü bir yaşamın ne olduğunu bilmiyorum. Oysa düşün Andre. Genç ve sosyeteye bağlı bir kadının ömrünün en güzel yıllarını köyde tek başına geçirmesi ne demektir? Tek başına diyorum çünkü babam her zaman meşgul. Bense, beni bilirsin. En iyi sosyeteye alışmış bir kadın için